Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 6. bölüm. Hiçbir şeye dokunma, işime de karışma. Hayatım? Otele gelmişlerdi. Çatı katı ağanın önünde duruyorlardı. Rourke, Eve'in kilidi açmasını seyretti. Kendini tekrarlıyorsun. Tekrarlıyorum çünkü beni hiç dinlemiyorsun. Kapıyı açmadan önce arkasına döndü. Rourke'un gözlerine baktı. Aslen New York'ta ikamet eden ve çoğunlukla New York'ta çalışan bir adam, neden bir ev tutmaz da otelde yaşar? Bir kere gösteriş için, Bay Draco kente geldiğinde The Palace oteline gelir, çatı katını tutar desinler diye. Sonra konfor için. Burada tek parmağını oynatarak her istediğini, her ihtiyacını karşılayabilirsin. Son olarak belki de en önemli neden bu, bir yere bağlanmayı hiç istemediği için. Gündelik hayatında kendisinin uğraşması gereken her şey başkalarının sorumluluğuna giriyor. Onların sorunu haline geliyor. Şimdiye kadar Draco hakkında öğrendiklerime dayanarak bu son şıkkı seçiyorum. Eve kapıyı açıp içeri girdi. Burası da Rourke'a ait olduğu için lüks, gösterişli ve kusursuz görünüyor diye düşündü Eve. Gül rengi duvarlarla çevrili oturma odası inanılmaz genişti, zarifçe döşenmişti. Kubbeli tavana asılı altın ve kristalden yapılma devasa avizenin etrafı iç içe geçen çiçek ve meyve desenleriyle süslenmişti. Hayli rahat görünümlü, koyu kırmızı 3 tane koltuk vardı içeride. Üstleri pırıl pırıl taşlarla bezeli yastıklarla doluydu. Yerdeki incecik halının deseni, tavandaki desenin tıpatıp aynısıydı. Bir duvar olduğu gibi camdı, mahremiyet ekranı devredeydi. Hem New York'un tüm ışıkları ve yapıları olduğu gibi görülebiliyor, hem de içerisi dışarıdan korunuyordu. İleride taşlarla örülmüş bir teras vardı. Eve, terastaki iri saksılara yerleştirilmiş çiçeklerin gerçek olduğunu fark etti. Terasta da ısıtma sistemi olmalıydı. Odanın bir ucunda pırıl pırıl parlayan beyaz bir piyano vardı. Başka bir uçta oymalı ahşap paneller yer alıyordu. Panellerin ardında büyük ihtimalle bir eğlence ünitesi gizliydi. Odanın çeşitli yerlerinde kalın, parlak yapraklı bitkiler vardı. Duvarlardaki cam rafları dizili objeler de sanat yapıtları olsa gerekti. Richard, tiyatroya gitmek üzere çıktıktan sonra temizlikçiler gelmiş olmalı, dedi Rourke. O gece görevli olanlardan gelip odanın o anki durumunu tarif etmelerini isteyebilirim. Olur. Aklına Nadine geldi. Onu tanıdığı kadarıyla odayı savaş alanına çevirmiş olmalıydı. Panellere yaklaştı, tutup açtı. İçerideki eğlence ünitesine göz attı. Ünite açılsın diye komut verdi. Ekran pastel bir mavi tonuna büründü. En son çalıştırılan programa dön. Ünite hiç duraksamadı. Ekran renkler ve seslerle doluverdi. Eve, siyah örtüler üzerinde iki vücudun oynayışını seyretti. Neden erkekler başkalarının düzüşmelerini izlemeye bu kadar meraklı? Çünkü bizler hasta ruhlu, iğrenç, iradesiz mahluklarız. Lütfen bize merhamet et. Eve gülmeye başladı. O sırada yatağın üstündeki çift yüzünü ekrana döndü. Kadının hazdan yumuşamış yüzü kameranın durduğu tarafa doğru çevrildi. Kahretsin! Nadine bu! Nadine ve Draco! Rourke, Eve'e destek olmak için kolunu omzuna attı. Görüntüler burada çekilmemiş, orası başka bir yer. Nadine'in saçı da şimdikinden farklı. Bu kaydın yakın geçmişte çekildiğini zannetmiyorum. Bu kaydı alıp yakın zamanda çekilmediğini ispatlamam lazım. Şu işe bak, bir cinayet dosyasında medyanın güzide bir simasının seks kaydı deliller arasına giriyor. Görüntüyü durdurdu, diski çıkardı ve delil torbasına yerleştirdi. Lanet olsun, lanet olsun. Odanın içinde volta atmaya başladı. Kendi kendisiyle hesaplaşmaya çalışıyordu. Bütün bu aşk meşk işleri çok karmaşıktı. Ona çok uzaktı. Nadine bir dost olarak kendisine bir şeyler anlatmıştı. Ona güvenmişti. Öte yandan şu an odanın diğer ucunda kendisini izleyen kişi de kocasıydı. Sevgi, dürüstlük ve benzeri duygular beyninin içinde dönüp duruyordu. Eğer Rourke'a Nadine ve Draco'dan söz ederse, dostunun ona duyduğu güveni suistimal etmiş mi olacaktı? Yoksa evliliğin gereklerine mi uyması doğru olurdu? İnsan bütün bunlarla nasıl baş eder diye geçirdi içinden. İyi, sevgilim, Rourke anlayış göstererek iyi volta atmayı bırakıp yüzünü ona dönünceye dek sabırla bekledi. Kendine yazık ediyorsun. Bak işini kolaylaştırayım. Bana söylemekten rahatsız olacağın hiçbir şeyi anlatmak zorunda değilsin. Eve kaşlarını çattı, gözlerini kıstı. Yine de o cümlenin sonunda bir ama duydum gibi. Kulakların da pek keskinmiş hani. Ama diye devam ederek Eve'e yanaştı Rourke. Şu gördüğümden Nadine ve Draco'nun bir zamanlar ilişki yaşadığını çıkarabiliyorum. Senin şu sıkıntılı halinden de o ikisi arasında çok daha yakın geçmişte bir şeyler geçtiğini anlıyorum. Of, peki, peki. Eve içindeki sesi dinleyerek kocasına her şeyi anlattı. Rourke Eve'i dinledi, sonra karısının saçını kulağının arkasına attı. İyi bir arkadaşsın sen. Öyle söyleme, geriliyorum. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim. Nadine'in Draco'nun öldürülmesiyle en ufak bir ilgisi yok. Biliyorum, hem aksi yönde ciddi bir kanıt da yok ortada. Fakat bu süreç onun açısından Arap saçına dönecek. Kişisel yaşamı mahvolacak. Pekala, başka kaç oda var burada? Yanlış hatırlamıyorsam mutfak şu tarafta. Odaların yerine eliyle işaret etti. Ofis, banyo, yatak odası, giyinme odası, başka bir banyo. Ofisten başlayacağım. Linklerini kontrol edip tehdide maruz kalmış veya kavgalı bir görüşme yapmış mı diye bakacağım. Bana bir iyilik yap. Rourke'a delil toplama setini uzattı. Video disklerinin tümünü poşetle. Emredersiniz teğmenim. Eve, Rourke'un bu şakasına burun kıvırdıysa da ses çıkarmadı. Derli toplu sistemli çalışıyordu. Rourke karısını iş başındayken seyretmeye bayılıyordu. İşine odaklanışını, tüm dikkatini verişini, en mantıklı yöntemi seçerek uygulayışını izlemek çok hoşuna gidiyordu. Çok değil, kısa bir süre önce bir polisi ve o polisin çalışma yöntemini seksi bulacağını söyleseler bundan tiksinir ve kendini hakarete uğramış sayardı. Beni izlemeyi kes. Rourke gülümsedi. Seni mi izliyormuşum? Eve üstelemedi. Ne kadar çok görüşme yapmış. Hem aramış hem aranmış. Ben deli doktoru olsaydım bu herifin tek başına kalmaya tahammül edemediğini düşünürdüm. Adam sürekli birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyuyormuş. Gerçi sıra dışı bir görüşme yapmamış. Tabii link üzerinden zırt pırt yaptığı alışverişi saymazsak. 8 çift ayakkabı, 3 tane takım elbise, 1 tane antika bilek ünitesi. Eve doğruldu. Tabii bunlar senin için çok normal olmalı. Tam tersi. Diğerlerini bilemeyeceğim ama asla link üzerinden takım elbise alışverişi yapmam. Takım insanın üstüne tam oturmazsa hiçbir şeye benzemez. Ha ha. Bunların dışında menajeriyle kısa ve öz bir görüşme yapmış. Adamımız kendisiyle başrolü paylaşan hanımın onunla aynı ücreti aldığını öğrenmiş. Buna acayip sinirlenmiş. Menajerinden gidip pazarlık yapmasını, ücretini yükseltmesini istiyor. Temsil başına bir kredilik zam istiyor. Evet, ondan haberim var. Olacak iş değildi. Eve arkasına döndü. Rourke'a hayret dolu gözlerle baktı. Bir kredi bile vermedin mi yani? Rourke sakince, bir çocuğu terbiye ederken belli sınırlar koyarsın dedi. Yaptığımız kontratında öyle bir anlamı vardı. Yoksa benden istediği zammın ne kadar olduğu önemli değil. Amma da sertmişsin. Öyleyim tabii. Bunun üzerine sana zorluk çıkardı mı? Hayır. Üstelemeyi düşünmüş olabilir fakat aklından öyle bir şey geçirdiyse de hiç sözünü etmedi. Aslında şöyle oldu, Draco'nun menajeri benim avukatlarımla görüştü. Sonra avukatlar bana geldi, ben onlara döndüm ve bu böyle sürdü. Açılış gecesinden önce ben isteği reddedince o süreç durdu. Tamam, senin açından bir tehlike yok o zaman. Gidip bir de yatak odasını kontrol edeyim. Rourke'un yanından geçerek odadan çıktı. Ufak, daire şeklinde bir holden geçti ve karşısına çıkan kapıdan içeri girdi. İçeride kocaman, süslü püslü bir yatak vardı. Odanın yüksek duvarları, şeffaf görünümlü, duman rengi, ince bir sis bulutunu andıran bir materyalle kaplıydı. Eve, yatak odasının hemen bitişiğindeki giyinme odasına geçti. Odadaki giysi ve ayakkabı bolluğunu görünce başını iki yana salladı. Kenardaki aynalı gömme tuvalet masasının üzerinde, çeşit çeşit şişeler, tüpler vardı. Besleyiciler, nemlendiriciler, parfümler, pudralar. Pekala, hem kendini beğenmiş, hem bencil, hem çocuk ruhlu, hem güvensiz bir vakayla karşı karşıyayız. Koyduğun teşhise katılıyorum. Bu karakter özelliklerinin hepsi de itici unsurlar. Fakat birini itici bulmak onu öldürmeye yeter mi? Bazen insanın gözünün üzerinde kaşının olması bile cinayete kurban gitmesine yeter. Eve yatak odasına döndü. Bu kadar şişkin egolu, bu kadar güven yoksunu bir adam yalnız yatmaya pek gelemez. Carly Lansdowne'u da terk etmiş. Bana kalırsa onun yerini alacak birini çoktan bulmuştu. Laf olsun diye yatağın yanındaki komodinin çekmecesini çekti. Vay vay vay, şu oyuncaklara bak. Çekmecenin her bir bölmesi hem tek başına hem partnerle kullanılabilecek envai çeşit erotik oyuncaklarla doluydu. Teğmenim, bence bunları götürüp tetkik ettirmen lazım. Dokunmak yok. Rourke'un çekmeceye uzanan eline vurdu. Oyun bozansın, sen de sivilsin. Kauçuk uzun külah biçiminde bir nesneyi evirip çevirdi. Bu ne halta yarıyor? Salladıkça aletten şıkır şıkır sesler geliyordu. Rourke yatağın üstüne oturdu. Eh, araştırmanın başarıyla sonuçlanması adına bu aletin ne işe yaradığını göstermek benim görevim. Gülümseyerek yatağa pat pat vurdu. Hayır, ciddiyim ben. Ben de. Tamam, boş ver. Boş ver demişti ama aleti yerine koymuş, alt çekmeceyi açarken bile aklı hala ondaydı. Burada resmen küçük bir altın madeni var. Bir ay yetecek miktarda eksotika, birazcık Zeus, sonracığıma çekmeceden ufak bir şişe çıkardı. Tıpasını açtı, dikkatle kokladı. Sonra da başını sudan yeni çıkmış bir köpek gibi salladı. Vay canına, beyaz tavşan bu. Tıpayı zorlaya zorlaya yerine oturttu, şişeyi delil torbasına koydu. Oldukça da safmış. Derin derin nefes verdi yiyip, eğer randevularında bu maddeden kullanıyorduysa adının seks tanrısına çıkması çok normal. İnsan bir iki damlacık tavşan aldı mı bir kapı tokmağı ile bile o işi yapabilir. Draco'nun bundan kullandığını biliyor muydun? Hayır. Rourke'un bütün keyfi kaçmıştı, ayağa kalktı. Uyuşturucuların hemen hemen hiçbirine karşı olumlu veya olumsuz herhangi bir his beslemiyorum. Fakat bunun yaptığı tesirin tecavüzden farkı yok bence. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Aslında Eve'in biraz başı dönüyordu. Bir de canı fena halde sevişmek istiyordu. Sadece ufacık bir nefes çekmek bile bu hale getiriyordu insanı işte. Bu kadar saf bir malın 20 gramı en aşağı 10 bin eder. Böylesini bulmak da zordur ayrıca. Yalnızca kadınlar üzerinde etki ediyor, diye mırıldandı. Fazladan bir damla bile insanı aşırı dozdan götürebilir. Rourke Eve'in çenesinden tuttu, başını kaldırdı. Göz bebeklerini kontrol etti. Eve'in maddeden etkilendiği ortadaydı. Böyle bir şey kullandığından hiç söz etmedi. Eğer etseydi ve söylediğinin doğru olduğunu anlasaydım, derhal kontratını iptal ederdim. Çok ama çok büyük ihtimalle ağzını burnunu da kırardım. Anlaşıldı. Eve, Rourke'un bileğini tuttu, sıktı. Şimdilik bu kadar inceleme yeter. Bu odayı bir iki günlüğüne boş tutman gerekiyor. Narkotik biriminden bir ekip göndereceğim. Tamamdır. Eve, şişeyi delil toplama setine yerleştirip ortalıktan kaldırdı. Belki böylelikle Rourke'un kafası biraz dağılırdı. Peki sana kaça patlayacak? Efendim? Burayı boş tutmakla ne kadar zarara gireceksin? Odanın bir geceliği ne kadar? Bu mini minnacık odayı mı soruyorsun? Gecelik ücreti sadece 8500 popelcikti yanılmıyorsam. Tabii haftalık ve aylık tarifelerimiz de var. 8500'cük mü? Sudan ucuzmuş. Mansfield'ın da burada bir odası var değil mi? Evet, çatı katı B'de kalıyor. Hadi onu ziyaret edelim. Draco'yla ortak bir uyuşturucu geçmişleri varmış sonuçta. Eve delil toplama setini toparladı, odadan çıktı. Draco'nun torbacısını tanıyor olabilir. Belki de her şey kötü giden bir uyuşturucu alışverişinden ötürü yaşanmıştır. Öyle olduğunu pek sanmıyorum. Tamam, ben de pek sanmıyorum. Fakat polislerin en büyük işi ihtimalleri gözden geçirip ona göre eleme yapmaktır. Kapıyı kilitledi. Delil toplama setinin içinden polis mührünü bulup çıkarmaya uğraştı. Bunu yapman şart mı? Mühre ters ters baktı Rourke. Müşteriler mührü görünce ürkecekler. Evet, bunu yapmam şart. Ayrıca müşteriler mührü görünce içten içe heyecanlanacaklar. Oo, baksana George, öldürülen aktör burada kalıyormuş. Koş kamerayı getir, diyecekler. Topluma karşı genel tavrın inanılmaz derecede kötümser ve de isabetli. Eve asansöre Rourke'dan önce binmişti. Kapıların kapanmasını bekledi. Sonra da Rourke'un üstüne atlayıverdi. Hadi şöyle çabucak, ah tanrım! Bir an önce rahatlamak istiyordu. Rourke'un bedenine sürtündü, dudağını ısırdı, kalçalarını sıkı sıkı kavradı. Sonra zevkle inledi. Derin derin nefes aldı Eve. Rourke'u iterek kendisinden uzaklaştırdı ve omuzlarını daireler çizerek indirip kaldırdı. Şimdi çok daha iyiyim. Ben değilim ama. Rourke ellerini Eve'in bedenine götürecek oldu. Fakat Eve Rourke'un göğsüne bir şaplak indiriverdi. Kamuya açık asansörlerde oynaşmak yok. Bunun kent yasalarına aykırı olduğunu bilmiyor musun? Diye çıkıştı. Sonra da asansöre komut verdi. Çatı katı be. Bunun bedelini er ya da geç ödeyeceksin. Asansör yükselişini tamamlayıp yatay düzlemde ilerlemeye başlamıştı. Eve korkmuş gibi yaparak duvara yaslandı. Yapma lütfen, beni korkutuyorsun. Rourke gülümsedi, ellerini ceplerine soktu. Çekmeceden gizlice yürüttüğü kauçuk külahla amaçsızca oynadı. Kork zaten diye mırıldanarak Eve'i güldürdü. Bu arada asansör durdu. Bir görgü tanığıyla görüşme yapmadan önce kafamı boşaltmak zorundaydım, değil mi ama? Hı. Bak, sen Mansfield'ı bayağı yakından tanıyorsun. Görüşmeyi yapayım. Sen de nasıl bir izlenim edindiğini anlat bana. Ah, işte yine bana iş düştü. Eve durdu, arkaya döndü. Rourke'un yanağını okşadı. Ona olan aşkı böyle en olmadık zamanlarda depreşiyordu nedense. Hakikaten de işe yarıyorsun. Rourke başını çevirdi. Dudaklarını Eve'in avucunda gezdirdi. Eve, bu dokunuşun etkisiyle tepeden tırnağa titredi. Toparlan diyerek kendine emir verdi ve arenanın odasına doğru ilerledi. Kapının önüne geldiklerinde Eve zili çaldı, biraz beklediler. Arena üstünde beyaz bir gecelikle kapıyı açtı. Yanakları al al olmuştu. Bu ziyaretin onu çok şaşırttığı ve pek de memnun etmediği belliydi. Teğmen Dallas? Rourke? Ben hiç beklemiyordum. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Bana haberler mi getirdiniz? Yakaladınız mı o? Hayır, hayır. Rahatsız ettim, kusura bakmayın, fakat size soracağım bazı şeyler var. Bir an her şey bitti sandım, umutlandım. Uçları pembe pembe olmuş ellerini göz altlarına götürdü. Gözlerinin ağrısını almak ister gibi bastırdı. Gerçekten de göz altları yorgunluktan biraz morarmış gibiydi. Şey, maalesef pek müsait değilim. Şimdi konuşmamız şart mı? Uygunsuz oldu, üzgünüm. Ancak çok zamanınızı almayacağım. Tabii, tabii. Yalnız nasıl desem, şu an yalnız değilim. Ben... Arena sonunda pes etti, geriledi. Buyurun lütfen. Eve içeri girdi. Burası hem büyüklüğü hem dekorasyonu bakımından diğer çatı katının tam zıddıydı. İçerideki mobilyalar daha yumuşak görünümlü ve kadınsıydı. Odaya mavinin ve krem renginin tonları hakimdi. Odadaki üç koltuktan birinde siyahlara bürünmüş, son derece şık ve çekici bir adam oturuyordu. Bu adam Charles Morrow'nun ta kendisiydi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 13. ayrımda.